Ben müsaadenizle biraz kendi kişisel hikayemi anlatmak istedim bugün. Ben 17 yaşındayken iman ettim İsa Mesih'e. Tamam mı? Yani teslim oldum. Fark ettim ki aslında kendi kafama göre takılacaksam pek işe yaramayacak. Ama eğer hayatımı Mesih'e teslim edersem, onun sadık, güçlü ellerinde aslında hayatım daha iyi bir yöne gideceğini fark ettim. Ve 17 yaşındayken şöyle bir dua ettim. Ya Rab, şu ana kadar kendi kafama göre takılıyorum. Ama artık o doğru olmadığını öğrendim. O günah olduğunu fark ettim. Artık tövbe edip ve seni takip etmek istiyorum. Senin için yaşamak istiyorum. Ve burada o kararı verenler var. Ve o 17 yaşındayken yaşadım. Ve hayatım bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Yeniden doğdum. Ama ancak 2 sene sonra, 19 yaşındayken bana başka bir şey de oldu. Ve aslında bugün söz konumuz o olacaktır. Kutsal Ruh'la vaftiz oldum. Kutsal Ruh'la doldum. Ve o zamana kadar, o 2 yıl içerisinde hiç kimse bana bunu anlatmamıştı. Aslında başka bir şey de var. Haberin var mı? Ya başka bir şey alabilirsin Tanrı'dan. Ve o gün 19 yaşındayken bir seminere gittim. Orada söz konusu bugün de olacağı gibi aslında kutsal ruhla dolmak bilinmeyen diller armağanı ve peygamberlik armağanı. Ve o toplantıya katıldım. Ve toplantı bittikten sonra kişisel bir dua zamanı oldu. Ve ben de dua istedim. Herkes çıktıktan sonra burada vaiz her şey toplamaya başladı. Adam yaşlıydı. Herhalde biraz yorgundu. Her şey topluyordu. Eve gitmek istemiş herhalde. Ben de geldim. Benim için de dua eder misin? Yani tamam ederim dedi. Ellerini omuzlarıma koydu ve dua etti. Ya Rab, lütfen bu değerli kardeşimi kutsal ruhunla doldurur musun diye. Ben bir anda ağlamaya başladım. Ben kolayca ağlayan bir insan değilim. Eşimi sorabilirsiniz. Ağlamaya başladım. Ve aslında Romalılar 5:5 diye en sevdiğim bir ayet var. Diyor ki bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Ve o anda onu hissettim. Yani Tanrı beni seviyor kafamla biliyordum, kabul ediyordum. Ama şimdi kafamdan yüreğime geçti. Hislerime geçti bu gerçek. Tamam, ve Tanrı'nın sevgisini hissettim. Ve o anda yani müthiş bir huzur, bir sevinç yaşadım. Ve o odadan çıktıktan sonra kendimle baş başa kalmak istedim. Benim tipim öyle zaten. O zaman çıktım, sakin bir köşe buldum. Ve bilmediğim bir dille dua etmeye başladım. Şaşırdım biraz. Yani daha önce duymuştum kilisede. Ama ben de bunu yapacağımız beklemiyordum. Tamam mı? O zaman bir iki cümle. Bana saçma geldi. Saçma gibi geldi. Hayır, bu yani kendi kafamdan ürettiğim bir şey diye düşündüm. Ondan sonra hayır, ben şimdi bugün Rab'den bir şey aldığımı inanıyorum, biliyorum. O zaman devam ettim bir iki cümle daha. Yani saçma gibi oldu ve sanki kafam yüreğimle mücadele ediyordu, tamam mı? Çünkü mantıksız geliyordu ama bana çok iyi hissettiriyordu aynı zamanda. Ve kendimi Tanrı'ya çok yakın hissediyordu. Ve bütün o gün boyunca şöyle devam ettim. Ta ki bu armağan akıcı hale gelene kadar. Ve o akşam başka bir toplantı vardı bu konferansta. O toplantıya gittim. Ve orada küçük gruplar olarak bizim yanımızdaki oturan kişi için dua etmemizi istendi. Tamam mı? O zaman yanımda bir kız vardı. Tanımadığım, hiç tanımadığım bir kız. Ellerim onun üzerine koyar koymaz bir görüm gördüm. Ve paylaştım bu kıza. Ve kız bayağı bir etkilendi. Wow, Tanrı'dan bir söz benim için. Çok teşekkürler. Ben de şaşırdım. Ve enteresan çünkü kutsal kitap da diyor ki kutsal ruhla doldular. Bilinmeyen dillerle dua ettiler. Ve peygamberlikte bulundular. Ve benim için aynı günde o çarşamba günü yerine geldi. 19 yaşındayken kutsal ruhla doldum. Bilinmeyen dillerle dua ettim. Ve peygamberlik sözler de paylaştım. Ve aslında yani mesela Elçiler 19:6. Pavlos ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Ve buna benzeyen çok ayet var. Ve beni sevindiren, beni mutlu eden neydi? Hem Tanrı'ya yakın hissetmem ve Tanrı'nın bana bu armağanları vermesi, hem de yaşadıklarım kutsal kitaba tamamen uyması, uygun olması. O beni çok mutlu etti. Çünkü yaşadıklarım kitapta buldum. Kitapta yoksa yapmayalım. Ama kitapta varsa isteyelim. Tamam mı? Ve bugün konumuz zaten biz 1. Korintiler kitabı çalışıyoruz her hafta. 11. bölümden 14. bölüme kadar. 2 haftamız kaldı. Bugün bu armağanlara yani bilinmeyen diller ve peygamberlik söz konusu. Onları çalışacağız. Gelecek haftada toplantılarımızda düzen. Ve toplantılarımız nasıl? Yani öğrendiğimiz her şey bir araya getirip biz sonuçlandıracağız. O zaman kilise nasıl olsun diye gelecek hafta. Tamam mı? Ama bugün 1. Korintiler 14 ve ayet 1'den okuyacağım. 1. Korintiler 14 ve 1. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlayamaz. O ruhuyla sırlar söyler. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir. Ama peygamberlikte bulunan inanlılar topluluğunu geliştirir. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller İnanlılar topluluğunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerle konuşandan üstündür. Şimdi Pavlos Korint'e yani Yunanistan'da bir kilise kurdu. Ondan sonra Efes'e geldi ve bu mektubu Efes'ten yazıyor onlara. Kilisedeki bir iki durum düzeltmek üzere. Tamam. Misafirseniz eğer bilmeniz ki İsa Mesih sizi çok seviyor. Bu harika müjdemiz herkes için geçerli. Tanrı sevgidir. Ve sevgisini bize Mesih'te ispatladı. Çünkü Mesih günahlarımız için öldü çarmıhta. Ve iman eden herkes için Tanrı sevgisini bir kez daha ispatlayacak. Çünkü sevgisini hissedilebilir hale getirmek istiyor. Kutsal ruhu dökmek istiyor yüreklerimize. Ayet 6. Şimdi kardeşlerim yanınıza gelip dillerle konuşsam ama size bir vahiy, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti getirmezsem size ne yararım olur? Kaval ya da lir gibi ses veren cansız nesneler bile değişik sesler çıkarmasa kaval mı, lir mi çalındığını kim anlar? Borazan belirgin bir ses çıkarmasa kim savaşa hazırlanır? Bunun gibi siz de anlaşılır bir dil konuşmazsanız söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz. Kuşkusuz dünyada çeşit çeşit diller vardır. Hiçbiri de anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum. Fransız kalıyorum değil mi? Konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Bunun için bilmediği dili konuşan kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin. Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin buna katkısı olmaz. İlginç. Ona döneceğiz biraz sonra. Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Tanrı'yı yalnız ruhunla översen yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden etin şükran duasına nasıl amin desin? Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin ama bu başkasını geliştirmez. Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama inanılar topluluğunda dillerle 10.000 söz söylemektense başkalarını eğitmek için zihnimden 5 söz söylemeyi yeğlerim. Kardeşler, çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşünmekte yetişkinler gibi olun. Kutsal yasada şöyle yazılmıştır. Rab yabancı diller konuşanların aracılığıyla, yabancıların dudaklarıyla bu halka sesleneceğim, yine de beni dinlemeyecekler diyor. Görülüyor ki bilinmeyen diller imanlılar için değil, imansızlar için bir belirtidir. Peygamberlik ise imansızlar için değil, imanlılar için bir belirtidir. Şimdi bütün inanlılar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerle konuşurlarken yeni katılanlar da iman etmeyenler içeri girerse siz çıldırmışsınız demezler mi? Ama herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen ya da yeni katılan biri içeri girerse söylenen her sözle günahlı olduğunu ikna edilecek, her sözle yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak ve Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınacaklar. Şimdi bu biraz uzun ve biraz zor bir bölüm. O zaman ne yapacağız? Başka bir şey yapalım. Aslında ilk önce bilinmeyen diller armağından bahsedeceğim. Ne olduğunu, neden yararlı, neden Pavlos diyor ki herkesin bilinmeyen dillerle dua etmesi istiyorum. Neden o kadar önemli? Bundan sonra peygamberlik ne olduğunu kısacası tanımlayacağım, anlatacağım. Ondan sonra metine döneceğiz ve biraz daha net bir şekilde bunu anlayabileceğiz. Tamam mı? O zaman ilk önce bilinmeyen diller nedir bu armağan? Şimdi Jess'in annesi bizden şikayet etti geçen sene. Aslında Jess'ten şikayet etti. Benden çok memnun, tamam mı? Kayınvalidem. Aynen öyle. Uzakta yaşadığı için bizden şikayet etti. Dedi ki bak yeterince torunlarımın fotoğraflarını çekip bana göndermiyorsunuz. Yetmiyor. Ve yeterince telefon açıp konuşmuyorsunuz benimle, tamam mı? Yazık. O zaman Jess'e bir Samsung Galaxy hediye etmiş. Bir şartla. Dedi ki bunu sana vereceğim, hediye edeceğim. Fakat sık sık çocukların fotoğraflarını çekip bana göndermelisin. Tamam mı? Mesajlaşmalısın. WhatsApp var ya, WhatsApp kullanıyorlar zaten. Tamam mı? Aynen öyle. Bilinmeyen diller Tanrı'dan bize verilen bir hediye ama bir şartla veriliyor. Yani bizim Tanrı'yla iletişim kurmamız için. Tamam mı? Size bu armağan vereceğim. Neden? Çünkü sizi daha kolayca dua etmenizi sağlayacağım. Ve benimle temas halinde kalabileceksiniz. O yüzden bu armağan imanlılara veriliyor. Nedir bu armağan? Şimdi gerçek bir dilde konuşuyorsun. Bu kesinlikle abuk sabuk heceler kargaşı değildir. Tamam mı? Sadece kafından bir şeyler yaratmıyorsun. Bu gerçek bir dil. 1. Korintiler 13.1 insanların ve meleklerin diliyle konuşsam diyor Pavlos. Ya, bu ya dünyevi bir dil olabilir. Yani benim öğrenmediğim, bilmediğim bir dil, mucizevi bir şekilde konuşmuş olurum. Ya da cennetsel, meleklerin anladıkları ama insanların anlamadıkları bir dil de olabilir. Tamam mı? Bu armağanı böyle kabul ediyoruz. Kuşkusuz, Pavlos diyor, dünyada çeşit çeşit diller vardır. Hiçbiri de anlamsız değildir. Tamam mı? Bu anlamsız bir dil değil. Biz bunu kullandığımızda, dua ettiğimizde Tanrı onu anlıyor. Zaten o yüzden bize verildi dua edilmek için. Kutsal Ruh sayesinde bilmediğimiz bir dille dua ettiğimizde bu ya ilahi, meleksel ya da dünyevi bir dil olabilir. Tamam, bir iki örnek vereceğim. Ben İngiltere'de Richard diye bir öğrenci için dua ettim bu armağan alsın diye. Ellerimi koydum kutsal kitapta yazıldığı gibi ve dua ettim. Ya Rab lütfen bu kardeşi kutsal ruhunla doldur ve ona bu olağanüstü armağanı verir misin diye dua ettim. Richard o anda şöyle bekliyordu. Ne için beklediğini bilmiyorum yani. Şöyle bekliyordu ve Rusça olarak dua etmeye başladı. Rusça olduğunu biliyordum çünkü okulda Rusça okudum. Ne, tam olarak neler dediğini bilmedim ama Rusça olduğu belli. Mesela teşekkür kelimesi fark ettim. Tamam mı? Bir şekilde Tanrı'ya teşekkür ediyordu. Onu durdu. Ne yapıyorsun? Rusça konuşuyorsun. Rusça biliyor musun? Hayır, bilmiyorum dedi. Demek ki mucizevi bir şekilde Rusça olarak dua ediyordu. Hakan abinin de güzel bir hikayesi var. Diyor ki Türkiye'den bir kardeş Amerika'ya gitti bir Hristiyan dua konferansı için. Orada Orta Doğu'daki Hristiyanlar için dua ediyorlardı. O zaman büyük bir toplantı ve bu Türk kardeş orada dua ediyordu. Bir anda Türkçe duyuyor. Ve Türkler nasıl olduklarını biliyorsunuz. Bu adamı bulmam lazım dedi. Bu kadını bulmam lazım. Bu sesi takip ediyordu kalabalıktan. Şöyle bakıyordu, kim bu Türkçe konuşan diye. Orada yerde diz çökmüş olarak bir kadın buluyor. Kadın mükemmel akıcı Türkçe'de dua ediyor. Ya Rab Türkçe bereketler misin, ruhunu gönderir misin diye. Ve bu Türk kardeş ona sordu. Merhaba, memnun oldum. Türk zannetti zaten. Kadın anlamamış. Amerikalı. Ama dedi ki ya ben... Yani bu bilmediğim dille armağanıyla dua ediyordum Türkiye için. Ve herhalde Türkçe'de dua ediyor. Bu kardeşe çok büyük bir teşvik oldu. Tamam mı? Demek ki bu ya dünyevi bir armağan olabilir, bir dil olabilir. Bazen de hiç kimsenin anlamadığı ama meleklerin diliyle. O zaman nedir bu armağan? Bilmediğimiz bir dille dua ediyoruz. Neden? Ya saçma bu mu? Bu neden faydalı? Bu bir dua şekli. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Tamam mı? Tanrı'ya. Bu bir dua şekli. Yani bilmediğim dille kardeşime konuşmam ki. Kara şaka bara şaka. Sana hiçbir şey yok. Tamam mı? Tanrı'ya. Bir dua şekli. Neden önemli? Çünkü ayet 14 diyor ki bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin buna katkısı olmaz. Demek ki bir şekilde direkt ruhumdan Tanrı'ya dua edebilirim. Yani beynimden geçmiyor. Çünkü normalde dua etmek istediğimiz zaman yüreğimden, hevesimden geliyor. Beynime gidiyor, doğru kelimeleri seçiyor. Ondan sonra dua ediyorum. Ve burada diyor ki direkt ağzımdan çıkacak. Beynimde yani durup doğru kelimeleri seçmeyecek. Bu neden önemli? Çünkü kelime dağarcığımız çok sınırlı. Günde kaç kelime kullanıyorsunuz? Biliyor musunuz? Zaten Türkçe'de benimki çok sınırlı. Tamam mı? Ve bazen doğru kelimeyi bulmak çok güç. Değil mi? Mesela çocukken teyzen sana bir hediye, diyelim ki teyzen sana bir çoraplar yollamış bir hediye olarak. Şimdi bir teşekkür mektubu yazmak zorunda kalıyorsun değil mi? Sevgili teyzem diye. Güzel çoraplar için teşekkürler. Bence çok faydalı olacaklar. Onlar zaten çok güzel. Hayır, güzel kullandım. Başka bir kelime lazım. Harika. Bu çoraplar zaten çok harikalar. Tamam mı? Şimdi umarım ki bayramınız güzel geçiyor. Hayır, güzel kullandım. Harika, harika kullandım. Başka bir sıfat lazım. Tamam mı? O zaman her zaman muhteşem. Umarım ki bayramınız muhteşem geçiyor. Her zaman doğru kelime bulmak, kelime dağcımızın ve dua ettiğimizde de bazen aynen oluyor. Ya da Tanrı'yı övmek istediğimiz zaman. Ya Rab, harikasın, büyüksün, muhteşemsin, kadirsin, yeganes. Beş oldu başka. Ve bazen zor oluyor değil mi? Tanrı'yı övmek istiyorum ama kelimelerim yetmez. O zaman bu armağan ne yapıyor? Bu dualarımız akıcı hale canlandırır, getirir. Tamam mı? Çünkü direkt ruhumdan Tanrı'ya dua edebilirim. Yani tek atış tüfek yerine Tanrı harikasın, mükemmelsin. Daha makineli tüfek gibi. Tamam mı? Şakara baba, siyakara da başakara. Yani beni özgür kılar. Dualarım canlandırır. Ve bu yüzden aslında çok önemli. Ve aynen öyle başka insanlar için dua ettiğimizde aynı şey yaşıyoruz değil mi? Kardeşimi bereketle ya Rab, kutsa, pekiştir, yüreklendir, güçlendir, güt, alt oldu. Başka ne diyebilirim kardeşim için? Zor olabilir bazen değil mi? Dua etmek. Ve özellikle stresli zamanlarımızda. Mesela Jess hastaneye giderken çocuklar doğurmak üzere. Dua etmek isterim ama ne dua edeceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım. Aynen, kelimeler kayboluyor. O zaman ben bu armağanı kullanıyordum. Bu yüzden bu armağan aslında çok çok faydalı oluyor. Romalılar 8:26. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüz de bize yardım eder. Kutsal ruh bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Kutsal ruh bizim için aracılık eder, yardım eder dua ettiğimizde. Çünkü Tanrı bizim kendisiyle konuşmamız istiyor, dua etmemizi istiyor. Zor olduğunu biliyor. O zaman bize yardım ediyor. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Ve bu armağanı nedir? İstediğimiz zaman açıp kapatabiliriz. Tamam mı? Çünkü diyor ki peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. O zaman bazen bu armağanla bilinmeyen dillerle dua ediyorum. Bazen de yani İngilizce olarak ya da Türkçe olarak dua ediyorum. İkisi de yararlı. Tamam mı? Ben istediğim zaman bunu açıp kapatabilirim. İstediğim zaman İngilizce olarak, Türkçe olarak da dua edebilirim. O zaman bu ruhsal armağan neden önemli? Bizi tapınmada ve duada özgür kılar. Rab ruhtur. Rab'in ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve tapınmamızda, dualarımızda özgür olalım. Değil mi? Yani yürekten, samimi, içten bir şekilde dualarımızı Tanrı'ya dökelim. Ve direkt ruhlarımızdan gelebilir. Ve kendini geliştiriyorsun. İşte ayet 4'te bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir. Meşhur Hintli müjdeci Rambabu'la ilk tanıştığımda adama hayran kaldım, tamam mı? Rambabu, Hindistan'dan geldi Londra'ya ve sanki onun yüzünden, onun varlığından Tanrı'nın nuru ve gücü saçılıyordu. Rambabu, öyle bir adam, tamam mı? Ve onun toplantılarını görseydiniz, yani nice mucizeler, şifalar, peygamberlik sözler anlatamam size. Ve onun hayatında herhalde kutsal ruh çok etkin bir şekilde çalışıyordu. Fakat ilginçtir ki imanlılara öğrettiğinde kiliseye geldi, bize öğretti. Aslında bu armağandan öğretiyordu. Bilinmeyen diller. Dedi ki aslında benim için başlangıç olan bu armağanı aldım ve kullanıyordum. Çünkü ne yapıyorsun? Bu bilinmeyen dillerle dua ettiğin zaman kendi kendini geliştiriyorsun. Ve bu kelime Grekçe'de bir evi bina etmek anlamına geliyor, geliştirmek. Tamam. Ve dedi ki sanki ruhun da içinde kutsal ruh için daha büyük bir ev bina ediyorsun. Tamam mı? Yani o ruhundaki evi genişletiyorsun ki kutsal ruhla daha da dolabilirsiniz. Dedi. Ve bize meydan okudu. Dedi ki eğer bir sene boyunca her gün bir saat bilinmeyen dillerle dua ederseniz istikrarlı bir şekilde, dedi ki hayatlarınız tamamen farklılaşacaktır. Ve ben evet dedim, yapacağım. 22 yaşındaydım, tamam mı? Tamam, peki. O zaman her sabah erkenden kalkıyordum. Yüksek sesle mutfakta bilinmeyen dillerle dua edin. Jess dedi ki sanki bir helikopter gelmiş evimize. Şakaradan sabah sabah. Dedi ki rüyalarına helikopterler giriyorlardı. Ama istikrarlı bir şekilde bir yıl boyunca yaptım. Bir saat. Saate bakıyordum. Yüksek sesle. Garip gelebilir ama öyle istedim ki Tanrı'nın benim hayatımda etkin olması. Ve anlatamıyorum. O sene içinde ruhsal açısından hayatım ne kadar değişti. Vaaz verirken insanlar İsa'ya gelmeye başladılar. İman etmeye başladılar. İnsanlar için dua etmeye başladığım zaman şifa buluyorlardı daha çok. Yani kutsal ruhla doluyordum daha büyük bir şekilde. Onu istiyor musunuz? İstemez misiniz? O zaman Pavlos herhalde bu armağanı önemsedi. Çünkü dedi ki ayet 18, dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Hepinizden çok ben konuşuyorum. Tamam mı? Demek ki önemsiyor. Ve diyor ki Pavlos'un ruhsal hayatına baksanıza. Yani neler mucizeler yaptı. Neler yani şeyler başarabildi Tanrı'nın yüceliği için. Peki bu armağan kimler için? Kimler için? Belki orada oturup, güzel senin için hadi, bravo sana. Ama benim için değil. Burada diyor ki, isteyenler için. Bak, ayet 1. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Bunu isteyebilirsiniz Tanrı babamızdan. Ya Rab, bu armağan benim için çok faydalı olabilir. Bana verir misin? Ve diyor ki herkes için, Pavlos ayet 5, hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Herkes için, tamam mı? Vallahi billahi de isterim sizler için. Ve peki herkes bilinmeyen dillerle dua etmeli mi? İyi bir soru. O zaman 1-2 ayet 12. bölümden okuyacağım ve onlar soru olarak geliyorum. Herkes elçi mi? Hayır. Herkes peygamber mi? Hayır. Herkes öğretmen mi? Hayır. Herkes mucize yapar mı? Maalesef. Hepsinin hastaları iyileştirme armağanları var mı? Hayır. Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir mi? O zaman hayır. Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? O zaman hayır. O zaman bu armağan isteyenler için, herkes için. Ama yani sen burada oturup ben bu armağanı istemem diyorsan, o zaman tamam, sizi zorlamayacağız. Tamam mı? O zaman herkes bilinmeyen dillerle konuşacak mı? Bence hayır. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani bir çoğunluk bunu kullanacaklar. Neden? Çünkü harika bir armağan. Ve bizi Tanrı'ya yaklaştıran bir armağan. Peki, bilinmeyen diller kapatalım. Şimdi peygamberlik. İkinci armağanımız bugün peygamberlik. Kutsal kitap boyunca kutsal ruhun varlığıyla özdeşleşen bir iletişim kanalı. Yani kutsal kitap boyunca kutsal ruh neredeyse orada peygamberlik var. Enteresan, tamam mı? Kutsal ruh bir kişinin üzerine gelince o kişi peygamberlikte bulunuyor. Kutsal kitap boyunca. Mesela Yoel peygamber vaat ediyor gelecekle ilgili. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Bak, yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek. Yaşlılarınız düşler çünkü şekerleme yapıyorlar bazen. Gençleriniz de görümler görecekler. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Ve bu bağlamda Elçiler 19:6 daha önce okuduğum gibi gayet doğal. Yani kutsal ruh üzerlerine gelince bilinmeyen dillerle dua ettiler ve peygamberlikte bulundular. Ve biz hepimiz bunu bekleyebiliriz, isteyebiliriz Tanrı'dan. Peygamberlik nedir? Tanrı'dan insanlara seslenme. Tamam mı? O zaman dua benden Tanrı'ya gidiyor, peygamberlik Tanrı'dan bana. İletişim. İki yönlü iletişim. Peygamberlikte ayet 3. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Tanrı insanlara seslenir. Mesela bugün toplantıda Lawrence peygamberlikte bulundu. Tanrı bize, size diyor ki sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Tamam mı? Bu bir peygamberlik sözü. Tanrı'dan insanlara seslenme. Yeni bir imanlıyken Hindistan'a gitmeye çok hevesliydim. Yeni iman ettim. Hindistan'a gitmek istedim. Ve çok dua ediyordum. Yani bu doğru mu, doğru değil mi? Ama Tanrı'dan hiçbir şey gelmedi. O zaman karar verdim. Bütün paramı toplayıp ödedim ve biletler aldım Hindistan'a gideceğim diye. Tamam mı? Ve o biletleri yeni almıştım. O pazar günü yeni bir kiliseye gittim. Daha önce gitmediğim bir kiliseye gittim. Hiç kimse tanımadım orada. Ve şöyle dua ediyorum. Ya Rab lütfen benimle konuşur musun bu konuda? Çünkü emin olmak istiyorum. Yani Hindistan'a gitmem senin isteğin mi sadece benim isteğim mi diye. O zaman gittim. Hiç kimse beni tanımıyor. Orada toplantı bittikten sonra kişisel dua vardı. O zaman ben de gittim aldım. Benim için dua eden adam şöyle başladı. Asya'ya gitmek üzeresin. Tamam mı? Dikkatimi çekti mi? Çekti. Ve ondan sonra bir sürü peygamberlik söz de bulundu bu adam. Ve ben gerçekten bu Tanrı'nın sözü olarak kabul ettim. Neden? Çünkü dikkatimi çekti. Başka hiç kimsenin bilmediği bir şey bu adam biliyordu. Ve peygamberlik budur. Demek ki Tanrı beni tanıyor, Tanrı beni seviyor ve bu şekilde ispatlıyor. Ve ayet 25. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak. Değil mi? Ve benim için bu oldu. Yüreğimdeki gizli düşünceler açığa çıktı. Bu bazen iyi bir şey, bazen korkutucu bir şey olabilir. Yeni vaaz vermeye başladığımda bir pazar günü, 24 yaşındaydım gibi, bir pazar günü vaaz vermek üzereydim. Ve çok çalışmıştım, çok hazırladım her şeyimi. Kiliseye geldim, dua ediyorum toplantı başlamadan önce. Ve hissettim ki, Kutsal Ruh bana dedi ki, hazırladığın her şeyi bir yana bırak ve sana göstereceğim sözleri konuşacaksınız. Konuşacaksın dedi. Peki dedim, her şeyi attım. Vaaz vermeye çıktım, ağzını açtım ve bir şeyler bir şekilde konuşmaya başladım. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Tamam mı? Ama o gün 3 kişi ilk defa olarak iman etti Mesih'e. Ve onlar arasında bir kadın Helen diye bana geldi. Ve dedi ki sanki toplantı boyunca Tanrı özel olarak bana direkt konuşuyordu. İşte peygamberlik budur. Tamam mı? Yani sanki Tanrı bana özel olarak konuşuyordu. Çünkü kutsal ruh insanları ikna etmek istiyor. Peki peygamberlik armağanı neden yararlı? Ne için kullanılıyor? Ve bu bölümde aslında peygamberlik armağanı ile ilgili 5 ayrı fiil kullanılmaktadır. Ve bunun hepsini Tanrı'nın baba yüreğini, Tanrı'nın bize olan sevgisini açıklayan filler. 5 ayrı fil. Birincisi geliştirmek. Ayet 3. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara sesleniyor. Ve birincisi ruhça gelişmesi. Ve bu kelime dediğim gibi daha önce bina etmek. Yani mimar işçilerle iletişim kurmaz mı? Tabii ki de kurar. Ve Tanrı bize konuşmak istiyor bir kilise olarak. Çünkü bizim imanımızı büyütmek, bina etmek istiyor. Burada ruhsal bir tapınak oluyoruz ve hepimiz birer diri taşlarıyız ve Tanrı bizi birleştiriyor, doğru yere koymak istiyor. O zaman peygamberlik armağanı önemli. İkinci fiil cesaretlendirmek. Çünkü korktuğumuzda, zor bir dönemden geçtiğimizde, endişeler içinde boğduğumuzda, cesaretimizi yitirince Tanrı bizi yüreklendirmek istiyor. Durumunu biliyorum. Seni seviyorum ve seni yüreklendirmek istiyorum. Bunun bir örneği Yeşua 1:9. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Hepimizin sevdiğimiz bir ayet. Ve burada Tanrı Yeşua'ya cesaretlendiriyor. Diyor ki seninleyim. Koskoca İstanbul'da metrobusa bindiğin zaman, kalabalıkta kaybolduğun zaman, Migros'ta alışveriş yaptığın zaman seninleyim. Seni seviyorum. Sana bakıyorum. Demek istiyor. Üçüncü fiil teselli etmek. Teselli etmek ne demek? Acı çeken bir kişiye yaklaşmak. Avutmak. Biz biliyor musunuz? Ağladığımızda babamız Tanrı dünyevi babalarımız gibi değil. Ağladığımızda, acı çektiğimizde Tanrı bize hadi lan adam ol demiyor. Teselli ediyor. Avutuyor. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Ve bazılarımız belki böyle hissediyoruz bugün. Kırılgan, kırılmış. Yalnızlık çekiyoruz. Ve Tanrı seni bu şekilde yaklaşmak istiyor. Teselli etmek. Seni seviyorum. Senin iyiliğini tasarlıyorum. Diye. Dördüncü fiil ikna etmek. İkna etmek. Yani ne demek? Gerçeği inandırmak. Ayet 24. Herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen ya da yeni katılan biri içeri girerse söylenen her sözle günahlı olduğuna ikna edilecek, her sözle yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak ve Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınacaktır. Harika bir armağan gerçekten. Bir sefer alfa kursu yapıyorduk ve oraya katılan Hintli bir kadın vardı, Rina diye. Ve bu kadın iman etmek çok istedi ama hala bir iki cevapsız sorusu kaldı. Biz o durumu biliyoruz zaten değil mi? Ve yani İsa'yı seviyordu, ona iman etmek, teslim olmak istedi ama ilk önce bir iki yani cevapsız aslında. Cevaplayamayan soruları kaldı. Ve bir gün alfa kursunda bir dua zamanımız oldu. Ve Rina, hep kişisel örnekleri veriyorum. Neden? Çünkü yani bunu yaşadım demek istiyorum. Tamam mı? Başka bir kitaptan aldığım örnekler vermeyeceğim. Zaten siz de okuyabilirsiniz. Ama hepimizin hayatlarımızda böyle örnekler olsun diye istiyorum. Tamam mı? Çünkü bu armağanlar hepimiz için. Şimdi bu kadın için dua ettiğim zaman bir görüm gördüm. Onu paylaştım kendisiyle. Bu görümde bir ev, müstakil bir ev gördüm ve onun bahçesini de gördüm. Ve o bahçede bu kadını, Rina'yı, 5 yaşındaki bir çocuk olarak orada oturmuş gördüm. Ve bu görümü anlattım kendisine. Bütün renklerle dahil. Tamam mı? Ben şunu gördüm, şu ağaç vardı, sen orada oturuyordun. Kadın bağa bir etkilenmiş, titremeye başlamış. Dedi ki bütün tüylerim diken diken oldu. Çünkü demek ki Allah gerçektir. O resim, o paylaştığın görüm gerçektir. Hatta fotoğrafını var bende, aynısı. Ve dedi ki demek ki Allah var, beni tanıyor, beni seviyor. Ve iman et. Yok. Tabii ki de iman etmez mi bundan sonra? Ve o zaman dördüncü fiil ikna etmek. Ve beşinci en son fiil öğretmek. Ayet 31, herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Yani bu Tanrı'dan bir iletişim. Demek ki bir şekilde bir şey öğrenmiş oluruz Tanrı hakkında, İsa Mesih hakkında. Şimdi bölümüne döneceğiz, daha önce dediğim gibi, ve buna bakacağız ayet ayet çok hızlı bir şekilde ve daha anlayışlı bir şekilde şimdi bunu göreceğiz. Ve burada Pavlus'un üç derdi var bu bölümde ve aslında kilise için bence Kutsal Ruh'un da bu konularda üç derdi var. Üç derdi bizim toplandığımızda. Birincisi niyet. Geçen hafta da gördüğümüz gibi sevgi olmazsa olmaz, değil mi? Ve aslında niyet. Ne diyor birinci ayette? Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları isteyin. Yani sevgi olmazsa olmaz. Ben peygamberlikte bulunmak istiyorum çünkü o zaman herkes beni kutsal zannedecek diyemezsiniz zaten. Ama ben insanları geliştirmek istiyorum çünkü onları seviyorum diyorsanız bu çok iyi bir niyet. İkincisi, kilisenin gelişmesi, cemaatin, kardeşlerimizin ruhça gelişmesi. Geliştirmek kelimesi bu bölümde 7 defa yer alıyor. Çok popüler bir kelime oldu bu bölümde. Demek ki çok önemli. Ve Kutsal Ruh'un derdi her zaman kiliseyi geliştirmek. Eğer paylaşacağın şey sadece kendini, seni geliştirecek ama insanları geliştirmeyecekse paylaşmayın. Ama eğer başka insanlara bir bereket olabilirse o zaman paylaşmanız gerekiyor. Ve üçüncü dert misafirler. Unutmayalım. Ve bu açıdan biraz zor geliyor. Çünkü bu bölüm çalışıyorum. Belki burada bugün misafirsen, İsa Mesih hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ve bu abuk sabuk şeylerden bahsediyoruz. Çok kusura bakma. Gelecek hafta gelin. Ama o zaman her zaman bu dert mevcuttur. Yani misafirler gelince, Mesih'i tanımayan insanlar gelince onlar da anlasınlar nelerden bahsettiğimizi. Çünkü kilise sadece imanlılar için bir dernek değil. Yani mümince konuşalım, birbirimize bakalım. O önemli ama aynı zamanda üye olmayanların menfaati için de var oluyor. Aynı zamanda kilise. Şimdi o zaman bölüme döneceğiz. Ayet ayet gideceğiz. Ve böyle sonuçlandıracağız. Tamam mı? O zaman 14.1. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. O zaman burada niyet ön planda. Sevgi olmazsa olmaz, değil mi? Ne öğrendik geçen hafta? Sevgi olmazsa olmaz. Ve aynı zamanda bu ayette ruhsal armağanları istemek kötü bir şey değil. Tamam mı? Çocuklar babalarına gelip, ya baba, o oyuncağı görür musun? Onu çok severim. Verir misin? Aslında Tanrımız baba öyle dua etmemizi istiyor. Babamıza, o zaman şimdi bahsettiğimde, ben peygamberlik armağanı çok isterim, ben bilinmeyen armağanı çok isterim dediğinizde o güzel bir şey. Çünkü babanız Tanrı sizin dinlemeniz istiyor, istemeniz istiyor. Ve bu, yani Allah ne verirse versin gibi bir kadercilik olmasın bizde. Tamam, Tanrı bana ne armağan vermek istiyorsa tamam onu alacağım. Sevmezsen bile. Tamam mı? Tanrı bizim dilememizi istiyor. Öyle bir Tanrımız var. Öyle bir babamız var. Hayal edebiliyor musunuz? Ayet 2, bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Burada iki armağanı karşılaştırıyor. Birincisi bizden Tanrı'ya bir dua şekli. İkincisi Tanrı'dan bize. Tamam mı? Devam edelim ayet 4. Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir ama peygamberlikte bulunan İnanlılar topluluğunu geliştirir. Burada da mukayese ediyor, tamam mı? Bilinmeyen dillerle konuşan kendi kendini geliştirir. Peygamberlikte bulunansa inanlılar topluluğunu geliştirir. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim, tercih ederim. Diller inanlılar topluluğun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerle konuşandan üstündür. Şimdi yorumculara göre Korint kilisesindeki durum nasıldı? Herkes gelince sanki tapınma başlar başlamaz. Herkes yüksek sesle bilinmeyen dillerle havaya konuşuyordu. Ve toplantılar çok gürültü. Salı pazarı gibi her kafadan bir ses çıkarıyor. Tamam mı? Öyleydi herhalde. Ve Pavlos diyor ki biraz düzen olsun ve kardeşlerimiz hakkında düşünelim aynı zamanda. Tamam mı? O zaman evet bilinmeyenlerle dua edebilirim. Göğsümü kabartarak şöyle. Ama tamam, kendi kendini geliştireceksen onu evde yapabilirsin zaten. Ya da uzun uzun bir dua edeceksen. Aslında onu evde yapabilirsin ve herkes sıkılacak ve amin demeyecek sonunda. Ama yani bereket olacaksa fark ediyorsun değil mi dua ederken? Herkes sıkıldı zaten, ben de durduracağım, oturacağım kendi yerimde. Ama bereket olacaksa, insanları geliştirecekse, o zaman paylaşalım bu ruhsal armağanları. Derdimiz o olsun. Ayet 6. Şimdi kardeşlerim, yanınıza gelip dillerle konuşsam ama size bir vahiy, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti getirmesem size ne yararım olur? Bugün konuk vaizimiz Elçi Pavlos var, geldi. Şöyle bir örnek veriyor. Şimdi sizinle özel bir şey paylaşacağım. Ve hiç kimse hiçbir şey anlamayacak. Pavlos zaten alaycı bir şekilde bunu diyor burada. Hiçbir şey anlamayacak, tamam mı? Kaval ya da lir gibi ses veren cansız nesneler bile değişik sesler çıkarmasa kaval mı lir mi çaldığını kim anlar? Yani müzik çalacağına gümbürtü yapıyorlar. Değil mi? Borazan belirgin bir ses çıkarmasa kim savaşa hazırlanır? Normalde ordugahta borazan dillü dillü dü dediğinde herkes yani hazır ol. Ama başka bir ses yaptığında herkes kaçıyor düşmandan. Şimdi eğer net bir şekilde olmuyorsa askerler sağa sola kaçırılacaklar. Hiç kimse ve bazen toplantılarda öyle oluyor. Yani bir kişi bilinmeyen bir dillerle konuşuyor ve herkes bir duruyor şaşırıyor. Şimdi ne olacak? Ya yani herkes biraz rahatsız oluyor. Tamam, çünkü öyle diyor zaten. Bunun gibi ayet 9. Siz de anlaşılır bir dil konuşmazsanız söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz. Ayet 10. Kuşkusuz dünyada çeşit çeşit diller vardır. Hiçbiri de anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum. Konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Yani derdimiz şu olsun. Ya Rab, lütfen bana bugün bu toplantı için, yani pazar günü gelmeden önce paylaşılacak bir söz ver ki inanlılar topluluğunu geliştirsin. Öyle dua edelim gelmeden önce. Ve Tanrı sana bir ayet, okunacak bir ayet ve paylaşılacak bir söz verecek. Ve geleceksin, paylaşacaksın ve insanlar ondan teşvik alacaklar. Bereket alacaklar. Derdimiz şu olsun. Ayet 13. Bunun için bilmediği dili konuşan kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin. Gelecek hafta aslında toplantılarımızda düzen konusunda bakacağız ve yani dillerin çevirmesine de bakacağız. O nedir, ne demek, ne anlamına geldiğini. Ama diyor ki eğer toplantıda bir dil paylaşılıyorsa yüksek sesle olarak, o zaman bir çeviriyi de beklememiz lazım. Çünkü o şekilde aslında büyük bir teşvik alabiliriz. Çünkü toplantıdaki hava değişebilir. Ve elektrik gibi oluyor. Ve hepimiz olağanüstü bir beklentiye sahip. Wow, bizim aramızda. Bu bir işaret. Tanrı'nın varlığından. Ayet 14. Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnim buna katkısı olmaz. Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim. İster toplantıda, ister tek başıma mutfakta, evde, cesaret rahatsız edici bir şekilde. Yani bazen bilinmeyen dillerle dua ediyorum. Ondan sonra switch yapıyorum ve Türkçe olarak ya da İngilizce olarak dua ediyorum. Bazen zihnimle, bazen ruhumla. Neden? Ve eğer yani çok yüksek sesle burada köşede oturup eğer çok versen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden etin şükran duasına nasıl amin desin? Amin ne demek? Evet, sana katılıyorum dediğin olsun. Tamam mı? Sana katılıyorum, duana katılıyorum dediğin olsun. Şimdi eğer sen bilmediğin bir dille dua edersen nasıl amin diyeceğim? Ne dediğini bilmiyorum ki. Umarım ki güzel bir şeydi. Ayet 17. Üzgün biçimde şükrediyor olabilirsin ama bu başkasını geliştirmez. Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Burada işte sakın yanlış anlamayın. Bilinmeyin diller armağanı iyi bir armağan. İstenilecek bir armağan. Tanrı onu kullanmamızı istiyor. Ayet 19. Ama inanlılar topluluğunda dillerle 10.000 söz söylemektense başkalarını eğitmek için zihnimden 5 söz söylemeyi yeğlerim diyor. Tamam mı? Şimdi Pavlos bu konuyu kapatacak diyor. Bu yüzden toplantılarımızda ya diller artı çeviri ya da peygamberlik sözler olsun. Tamam mı? Ama tapınma süresince kendi kendine bilinmeyen dillerle Rab'be dua etmek istersen orada sorun olmaz. Ama insanları rahatsız etmesin. Tamam mı? Çok basit aslında bunlar. Bence de. Ayet 20. Kardeşler çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşünmekte yetişkinler gibi olun. Benim çocuklarım ne yapıyorlar biliyor musun? Onların bir tanesine bir hediye verirsem bütün başkalarına gidiyor. Ay hediyeme, oyuncağıma baksanıza. Sizde yok, bende var. Tamam mı? Öyle yapıyor. Afra tafra. Ve biz de diyor ki çocuklar gibi olmayın. Ya bak ben bilinmeyen dillerle konuşabilirim. Aşağıda da siz ya yapamazsınız ha. Tanrı beni çok seviyor demek. Tamam. Diyor ki öyle yapmayalım. Rekabet içinde olmasın diyor. Ama aynı zamanda bir çocuğa bir hediye verdiğin zaman eğer ilgilenmezse, bir yana bırakırsa, onunla oynamazsa o da bir ayıp değil mi? Üzücü bir şey. Hani sana verdiğim hediye nerede? Yatağım altında. Ve aynı ne? Tanrı sana bir armağan veriyorsa kullanılacaktır. Yoksa ayıp. Bir, kutsal yasada şöyle yazılmıştır. Rab yabancı diller konuşulanların aracılığıyla, yabancıların dudaklarıyla bu halka sesleneceğim. Yine de beni dinlemeyecekler diyor. Şimdi bu sözler Yaşaya 28'den geliyor. Tanrı kendi halkını peygamberler aracılığıyla uyarıyordu, sesleniyordu ama dinlemediler. O zaman Tanrı onları terbiye etmek için sürgüne, Babil'e gönderdi. Tamam mı? Ve orada bütün Babil'ler arasında yabancı diller duyuyorlardı. Ve ceza olarak, terbiye olarak oluyordu. Ve demek ki Tanrı'nın sesini fark edemediler, tövbe etmediler. Ayet 22, görülüyor ki bilinmeyen diller imanlılar için değil, imansızlar için bir belirtidir. Yani Yeşaya 28'deki bağlama göre imansızlar için olumsuz bir belirti oluyor. Çünkü eğer biz dua ediyorsak, Tanrı'nın huzurunda bulunuyorsak ve iman etmeyenler, misafirler içeriye gelince anlamıyorlarsa, yabancı kalıyorlarsa, demek ki onlara bir işaret, siz Tanrı'nın huzurundan dışarıdansınız. Günahlarınızdan dolayı tövbe etmelisiniz. Rab'be yaklaşmalısınız. Ve biz gerçek Tanrı'nın huzurunda bulunmuşken ne yazık ki onlar bize siz çıldırmışsınız diyorlar. Tamam mı? O zaman imansızlar için olumsuz bir belirti oluyor. Peygamberlik ise imansızlar için değil, imanlılar için bir belirtidir. Çünkü diri Tanrı'nın varlığında olduğumuzun bir işaretidir. Tanrı diri, gerçek. Bizi seviyor ve bize sesleniyor. Ayet 23. Şimdi bütün inanlılar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerle konuşularken yeni katılanlar ya da iman etmeyenler içeri girerse siz çıldırmışsınız demezler mi? Ama herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen ya da yeni katılan biri içeri girerse söylenen her sözle günahlı olduğuna ikna edilecek, her sözle yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak ve Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek düştüğü yere kapınıp Tanrı'ya tapınacaktır. İsteğimiz bu. Tanrı gerçek diri aramızda, anasın gelebilirsin. Ve şimdi kutsal kitaba baktık. Umarım ki anladık az çok. Bu bölüm zor bir bölüm, uzun bir bölüm. Bravo. Aferin size dinlediğiniz için. Ama şimdi yani eyleme geçeceğiz. Tamam mı?